Ayrım 23, Savaşmadan Yenilmek, Mustafa Yıldırım, sayfa 242. Devlet memurları Kürt konferansında. Irak'ı etnik ve mezhepsel olarak parçalanıp konfederasyon adı altında bölme girişimi çok yönlü olarak yürüyor. Bu işin istihbarat ve propaganda merkezi Harvard Üniversitesi'nde kurulmuştu. Irak'taki mezhepsel bölünmeye zemin hazırlamak üzere eski CIA istasyon şefi Graham Fuller, RAND adına Şiilerin demokratik hakları ve din hürriyeti konusunda rapor hazırlıyor. RAND işi sağlama bağlamak için Fuller yönetiminde nurculuk araştırmasını da yürütüyor. Ayrıca USIP, ABD ordusu ilişkili araştırma örgütünden dolar alan bazı TC profesörleri de Türkiye'nin değişen Kürt politikası araştırmalarını yapıyorlardı. Irak muhalefeti adı altında örgütlenen ABD güdümlü girişimcilerin ABD kollayıcılığını yani lobiciliğini Shea Gardner firması yapıyor. Shea Gardner'dan James Woolsey, eski CIA direktörü, Bağdat yönetiminin uluslararası terörü desteklediği yönünde propaganda yürütüyor. CIA'nın propaganda kolu Freedom House ise demokrasi eğitimi adı altında güdümlü demokrasi elemanları yetiştiriyor. Organize bölme ve yönetme işleri ayrıca Londra Üniversitesi Iraqi Cultural Forum, Center of Middle Eastern Studies, COAS, Almanya ve Hollanda'daki örgütler eşgüdüm altında sürdürülüyor. Son olarak 9 Şubat 2002'de bir workshop atölye çalışması yapıldı. Erbil'de think tank görüntüsüyle yerleşik Irak Institute for Democracy, yani Irak Demokrasi Enstitüsü, Amerikan güdümünde demokrasiye ulaşmak için seminerler düzenliyor. Seminerlere İngiltere'den, Amerika'dan uzmanlar gidip geliyor. Bu işin parası Türkiye'de 2. Cumhuriyet projelerini Vakıf Think Tank Institute adı altında destekleyen ABD hazinesinden ve Amerika ve Avrupa merkezli çok uluslu şirketlerden beslenen NED tarafından sağlanıyor. Seminerler Erbil, Duhok ve Süleymaniye'de 6 aylık bölümler olarak gerçekleştiriliyor. 24-25 Mayıs 2002'de toplam değerlendirme workshop atölye çalışması yapılacak. Katılımcılardan bazıları: Jennifer Windsor, Mark Palmer Freedom House Direktörü, Hüseyin Sinari, Irak Demokrasi Enstitüsü Başkanı, Lait Kubba, NED, General Necip Al Salih, Serbest Memurlar WDC, Şeyh Muhammed Ali, Irak Ulusal Kongre Liderlerinden, Fuat Hüseyin, Orta Doğu Bürosu Hollanda, C. O'Leary, Amerikan Üniversitesi Global Barış, Albay R. Halvey, ABD, Steve York, Jack Duval, Diktatörü Devirmek Yapımcısı ve Yazarı, Force More Powerful, Richard D. Cowslary, Büyükelçi, USIP, Aziz Talip Alhamdani, ABD International Forum of Islamic Dialogue, Tom Clark, İngiliz parlamenter, Muhammed Süleyvani, Kürdistan Bölgesel Yönetimi İnsan Hakları Bakanı, Rubar S. Sandi, Washington Corporate Bank Başkanı, Irak Demokrasi Enstitüsü Temsilcisi Washington, Rommel Elyah, Süryani Demokratik Hareketi ABD, Arva Hassan, Transparency International Berlin, Graham Fuller, RAND, İsmail Zayer, Al Hayat, Amsterdam, Hollanda, Adnan Hussein, Aşark Al-Lawast, Londra. İngilizler ve Batı Avrupalı ortakları, Türk Bağımsızlık Savaşı 80 yıl ve 2. Cihan Harbi'nden 50 yıl sonra bölgeye böylece yerleşiyor. Bir farkla, o zamanlar Ermeni kartı oynayarak devre dışı kalan ABD şimdi başı çekiyor ve işin patronluğunu üstleniyor. 80 yıl önceki operasyonda Türk temsilci bulunmuyordu. Üstelik Mustafa Kemal'in subaylarının örgütlediği muhalif güçler İngiliz-Fransız emperyalizmine karşı Suriyeli, Iraklı Türkmenlerle, Araplar ve Kürtlerle birlikte savaşıyorlardı. Şimdi buraya çok dikkat. NED'in parasal desteğiyle projeler yürüten TESEV'in yöneticisi, AB eski büyükelçisi Özlem Sandberg, 8 Haziran 2002'de Washington American Üniversitesi'nde yapılacak olan Irak Kürtleri Konferansı'na katılacaktır. Güneydoğu Anadolu için de Washington'da arada bir düzenlenen konferanslara, panellere ses çıkartmayanlar, yarın daha bölgesel, daha bilimsel görünümlü, uzun süreli seminerlere ne diyecekler? Bu işler de bilimsel think tank ve sivil toplum eylemi kapsamında mı görülecek? Kendilerini Kürt olarak adlandıran Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, bir grup yaltakçının siyasi iktidar hülyaları, demokratik entelektüel aşiret diyalogçu tarikat reisliği emelleri uğruna Amerikalı ve Avrupalıların petrol sevdalarına payanda olmayı bir kez daha sürdürecekler mi? Yabancılara, özellikle işgalcilere dayanılarak bağımsız ve egemen bir devletin kurulduğu tarihte görülmemiştir. Bu gidişin sonu üçüncü sınıf köleliktir. Dahası kolonicilerin kültür maymunu olmaktır. 20 Kasım 2002 Apo'nun Anglo-Sakson ayetleri. Abdullah Öcalan'ın avukatının yayına hazırladığı Dersim kitabının son bölümü Ey Kürt Gençliği diye başlıyor ve Türklerden çakallar soyu diye söz ederek kurtuluşu gösteriyordu. DTP Diyarbakır ile Kerkük'ü de içine alan devlet tasarımı ile ilgili açıklamayı yapmış. Bunlar hep yabancıların işi demeden önce 8 yıl öncesine dönelim ve sonunda aynaya bakalım. PKK Merkez Komitesi Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasının değiştirilmesi isteğini avukatları aracılığıyla dünyaya ilan ediyor ve önceki demeçleri gibi bu sözler de günlük gazetelerde yer alıyor. İnsanın PKK aklandı ve Türkiye'de yasal bir örgüt olarak kabul edildi de kimsenin haberi mi olmadı diye sorası geliyor. Neden olmasın? ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı İnsan Hakları ve Çalışma Hayatı Bürosu ve Din Hürriyeti Masası'ndan sorumlu Kore kökenli H.H. Koch, daha bir hafta önce TC Anayasası'nın 312. maddesi ile antiterör yasasının 8. maddesinin değiştirilmesini istemiş ve bu istek Zaman Gazetesi'nde yer almıştı. Daha 2 gün önce ABD Başkanı William Jefferson Clinton, ülkemizle ilgili demecinde geleceğimizi belirlerken Türkiye Cumhuriyeti demiyor, ısrarla laik Müslüman Türkiye diyordu. Yani Türkiye coğrafi bir addan başka bir şey değil. Tıpkı aklı evvel ayrılıkçı azınlık milliyetçisi güdümlü demokratların coğrafyamızda ya da bu coğrafyada dedikleri gibi, Türkiye'de egemen bir devlet yokmuş gibi. Uluslararası ilişkilerden söz eden ABD Başkanı devletin niteliğine din kimliği katarken zehiri bir parmak balla örterek laik diyordu. Sanki ABD için Hristiyan Amerika diyormuş gibi. Bizdeki aklı evvellerin anayasaya devletin dini tanımının konulmasını istedikleri gibi. Bütün bunların gerçekleştiği Türkiye Cumhuriyeti, Sami Selçuk'un Anglo-Sakson demokrasisine sahip olmuş olmuyor mu? Olmuyor. Çünkü Anglo-Sakson ülkelerde bu işlerden bir parçası bile olsa yer yerinden oynar. Olmuyor çünkü oralardaki egemen devletlerin ceza yasaları bu tür işlere engeldir. İngiliz, Alman, Amerikan yasaları uygulansa güdümlü medya ve partiler çoktan susturulurdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya ABD ya Alman ya İngiliz yasaları bari uygulansın deyince parti liderleri ayağa kalkıyor. Hükümet ortağı partinin başkanı, daha sonra başbakan olan Mesut Yılmaz, takrir-i sükun yasaları artık gelemez diyebiliyor. Oysa düzenin sağlanması yasası 1925'te Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse yarısının Şeyh Said önderliğindeki Kürt isyancılarla ele geçirilmesi üzerine yabancılarla kol kola girmiş Cumhuriyet muhaliflerinin isyanı büyük kentlere taşımaması için geçmiş çıkarılmıştı. Anglo-Sakson demokrasisinin ülkemize ne denli dar geldiğini görmek için ABD'den demokrasi, insan hakları ve hatta din hürriyeti dersleri alarak ayağa kalkanlara Anglo-Sakson İngiltere'sinden bir dava örneği gösterelim. Dava konusu Betty Purcell ve arkadaşları, İrlanda, No 15404 Taksim 89, DR 70, 262-297. Terörist örgütü övücü yayın ve konuşmaların yasaklanması ifade özgürlüğüne aykırı mıdır? Bayan Betty Purcell ve 16 arkadaşları TV, radyo ve radyo gazetecisi olup Ulusal Gazeteciler Birliği ve Sinai Meslek Hizmetleri Teknik Birliği adlı iki sendikanın üyesidirler. Şikayetçiler 1960 tarihli Radyo İdaresi Kanunu'nun 31. maddesinde yapılan değişiklikle ifade özgürlüğü hakkının kısıtlandığını öne sürmektedirler. Buna göre bakan, mahkeme kararı demiyor, emriyle suç övücü ya da devlet otoritesini zayıflatıcı, yani yıkma girişimi demiyor, bulunan, sabit olan demiyor, yayınların yasaklanması öngörülmektedir. Yayın yasağı 12 ay yürürlükte kalabilmekte ve İrlanda Parlamentosu kararıyla uzatılabilmektedir. 1989 tarihini bakan kararı ile yasaklanan yayın konuları şöyleydi. İRA, Sinn Féin, İran'ın siyasal temsilcisi parti, bizde istediğinizi örgüt adını koyabilirsiniz. Ulster Defence Association, Irish Liberation Army, INLA adlı örgütlere ilişkin her türlü övücü, teşvik edici demiyor, yayın yasaktır. Kuzey İrlanda'da yürürlükte bulunan 1978 tarihli kanun uyarınca yasaklanan her türlü ayrım yapmıyor. Örgüt hakkındaki yayınlar iyi ya da kötü demiyorlar, yasaktır. Bir başka siyasi partiye ayrılmış olup da Sinn Féin veya Republican Sinn Féin adlı örgütler hesabına veya onlarca gerçekleştirilen veya onları destekleyen, teşvik eden, öven yayınlar da yasaktır. Sinn Féin ve Republican Sinn Féin'i temsil eden veya o iddiada bulunan kişilerin bulunduğu her türlü yayın yasaktır. Ve karar, adı geçenlerin ifade hürriyeti ve bilgilendirme hakkı için yaptıkları başvurular, sınırlandırmaların demokratik bir toplumda terörle mücadele için zorunlu tedbir niteliği ortaya konulduğu gerekçesiyle komisyon tarafından dayanaktan yoksun bulunmuştur. Davalar İngiliz yasalarına göre görülse şöyle bir düşünün. Bu yasalar Türkiye'de uygulansa ne olur? PKK doğuda can almayı sürdürür ve silahlı militanlar Irak içlerinde pusuya yatarken başkanlarının demeçleri avukatları aracılığıyla basına açıklanıyor, basında bir güzel yayınlıyor. PKK neredeyse AGİT yani Avrupa Güvenlik ve İşbirliği toplantısına sivil toplum örgütü olarak katılacak. Süngülerden, kışlalardan söz etmiş bir eski hükümlü yeni siyasal çalışmalar yapabiliyor ve açıktan desteklenebiliyor. Bir başka göstermelik şeyhin devlete gizlice sızma talimatları televizyonlarda günlerce yayınlandıktan sonra bu kişiyi ve tuttuğu yolu savunan yayınlar başbakanın, cumhurbaşkanının aklayıcı açıklamaları sürüp gidebiliyor. Acaba ne yapsak? PKK-RP davalarının Anglo-Sakson demokrasisinin uygulandığı İngiltere'de yeniden görülmesini mi istesek? Londra olmazsa bu davalar, aynı davalar demokrasinin beşiği Washington'da da görülebilir. O gün 150'liktiler, yarın kaçlık olacaklar? CIA ustaları ve içerideki ortakları iş başındaydı. CIA'nin paralı askerleri olanların yanı sıra Türklüğün Amerikan kanatları altında kurtarılacağına inandırılmış cephe ortakları da yurdunun gençliğine düşmandı. 12 Mart darbesiyle bağımsızlık yanlısı subayları tasfiye etmiş olanların öğrencisi büyük generaller, ortakların hazırladığı kanlı ortamı bahane ederek ve hatta cuntacılığın bir numaralı düşmanı olan Atatürk'ün adını da kullanarak yönetime el koydular. ABD ve demokrasi kralı Avrupa, şimdi AB, son derece mutluydu. İşbaşı yapan yerli cuntanın ilk işlerinden biri TRT'ye bir emirname göndererek Türkçe sözcükleri yasaklamak olmuştu. O gün bugün evren sözcüğünü okudukça aklıma kainat gelir. Bay Kainat konuşmasaydı kimsenin gıkı çıkmıyordu. Oysa eyalet kılıflı etnik azınlıklar devletini yıllardır her gün ama her gün gözümüze sokmuşlardı. İçeriden dışarıdan kurulan şebekenin etkinliklerini sivil toplumcu demokrasi eylemi olarak desteklemediler mi? Amerikalara dek giden sivil asker yetkililer şebekenin aracılığıyla oradaki şebekenin merkezlerine konuk olup kapalı toplantılara katılmadılar mı? Hatta oralarda ödül almadılar mı? Türkiye'de yüz binlerce insanı temsil eden örgütlerin kapısının önünden geçmeyen komutanlar, başbakanlar, Washington'da USA-İsrail koalisyonuna dümen tutan derneklerde konuşmalar, kapalı görüşmeler yapmadılar mı? Eski komutan Sayın Kainat da eyalet dediğine göre örümcek ağının ipliklerine tutunarak geçmişe kısa bir yolculuk zorunlu oldu. İstanbul Kürt Eyaletçiliği Konferansı ile başlayalım. Uğur Mumcu öldürülmüş. Özal federasyon tartışılsın demiş. Onlar da gecikmemiş. Mayıs 1993 yer İstanbul bir açık konferans. Konferansı destekleyen kurumlaşmanın ardındaki Med Zehra Vakfı. Fethullah Gülen'in eski arkadaşlarınca kurulmuştu. Başkurucusu daha sonraları Hizbullah diye adlandırılan Kürt İslam örgütünce öldürüldü. PKK bağlantılı Kürdistan İslam Hareketi lideri Abdurrahman Dürr'e müjdeyi veriyordu. Bu Lozan Muahedesi ile İngilizlerin, Fransızların, Kemalistlerin ve Acemlerin ittifakıyla bu Kürdistan denen coğrafya bölünmüştür, işgal edilmiştir. Ben 2 aydan beri Avrupa'dayım, 1 aydan beri de Güney Kürdistan'daydım. Dolaştım gördüm, Kürtler tamamen birleşmiştir, hiçbir ihtilaf yoktur. Abdurrahman Dürr'e birleşme ve ihtilaf ortadan kalkınca ne olacağını şu sözlerle açıklıyordu. Barzanisiyle, Talabanisiyle, Aposuyla, Hizbullahıyla, sağcısıyla, solcusuyla Kürtler birleşmiştir. Konferansta Erbakan'ın Fazilet Partisi FP Danışmanı Mehmet Metiner, federasyonun tüm taraflarını cepheye çağırıyordu. Bir Türk, bir Arap, bir Çerkez, kendisi için hangi hakları istiyorsa, sosyal, siyasal, kültürel, ulusal hangi hakları istiyorsa bir Kürt için de istemek zorundadır. Ne mevcut ulusal devletin çözüm olacağına inanıyoruz ne de bir başka ulusal devletin çözüm olacağına inanıyoruz. Türkiye yeniden İslam'la barıştığı zaman 70'li yıllardan sonra giderek İslam'dan uzaklaşma eğilimine giren Kürt yurtseverleri ve aydınları da gene İslam'la barışmak sürecine girdikleri zaman bu sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Son cümle 1990 yılında Profesör Sabri Sayarı'nın elinden çıkma Rand Corp ürünü ünlü rapordan ciddi bir özettir ve günümüzdeki dinci ayrılıkçı ittifakının da ruhudur. Bakınız SÖA ilgili bölüm. Mehmet Metiner İstanbul Belediye Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi danışmanıydı. Ben Kürt kimliğinin kabulü için mücadele eden aktivist yani eylemci Said'i seviyorum. Said İslami düşüncede önemli adımdır ama son değildir diye yazıyordu. Bu görevlendirmeyle RP'liler Sayın Kainat'ın eyalet dileğine uymuşlar. Mehmet Metiner sonra PKK yandaşı partinin genel sekreteri oldu. O zamanlar RP'nin eski Güneydoğu müfettişi de olan zaman yazarlarından Altan Tan işin siyasal yanını ortaya koymuştu. Eyalet sistemini düşünüyorum. Eyalet sistemine etnik veya dini temele dayandırmıyorum. Mahalli, coğrafi olarak eyalet diyorum. Halep eyaletinin hududunu Antep'e kadar mı çıkarırsınız? Antakya'ya mı götürürsünüz? Bunu coğrafi bir problem olarak görüyorum. Bu ülkede devletle milletin kavgası var. Milletin bir olması lazım. Kürdüyle, Müslümanıyla, Alevisiyle, sağcısıyla, solcusuyla kimin devletle bir problemi varsa bir olması, bir demokratik cephe kurması lazım. Önce ceberrutluğu, taallüp ve tecebbürü eski tabir ile biraz şeddeli ve meddeli konuşalım ki yüreğimiz rahat etsin. Tasfiye ettikten sonra herkes kendi yoluna gitsin. Tasfiye edilecek olan TC'dir. Zaten 12 Eylül öncesi CIA istasyon şefi olan Henze de aynı görüşteydi. Güya Türkistan kurtarıcısı bir grup tarafından Hollanda'da kurulan SOTA örgütünün danışmanı da olan Hense yazdığı kitapta Türkiye'nin kurtuluşunun federasyon olduğunu yazmış ve bu düşüncenin yerleşmesi için Türk aydınlarına çağrıda bulunmuştu. Dumanlı havada herkes federasyona hizmet etti. HADEP önderi Yaşar Kaya sonraki yıllarda o günleri Hizbullah ile PKK arasındaki sorunların çözümüne bazı Diyarbakırlı ileri gelenlerin arabuluculuk yaptığını belirterek açıklık getirdi. Arkası çabucak geldi, uzlaşan uzlaşanaydı. İstanbul Belediye Reisi R.T. Erdoğan, Gaziantep'te dualarla başlayan Refah Partili Belediye Reisleri Koordinasyon Toplantısı'nda Belediye Başkanı Celal Doğan'a gitmiş ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi projesinin amacını TESEV, ARI, TDV, IRI, NDI, Stiftung Tarih Vakfı, TOSAV rabıtasını anımsayalım, açıkça belirtilen bir çağrıda bulunmuştur. Halka iyi hizmet vermek gerekiyor. Ancak merkezi idare nedeniyle bu oldukça zor. Sayın Başkanım, siz önder olun. RP, CHP, ANAP, MHP ve DYP'li belediye başkanları olarak hep birlikte yerel iktidar için arabalarımızı atlayarak Ankara'ya gidelim. Yıllar geçti. RT Erdoğan bir parti kurdu ve iktidarı ele aldı. PKK ile savaşılan dönemde Turgut Özal'ın İçişleri Bakanlığı'nı yapan Diyarbakır'ın ileri gelenlerinden Abdülkadir Aksu yeniden İçişleri Bakanı oldu ve dedi ki, olursa her ilde bir yönetici olacak, o da seçimle gelecek. Şu andaki gibi atanmış vali ve seçilmiş belediye başkanı birlikte olmayacak. Bu konuda partide araştırma geliştirme bölümü çalışıyor. En iddialı projelerimizden biri de her il ve ilçelerde bir nevi yerel parlamento olarak adlandırılabilecek çalışma sistemi kurmak. Şu sıralar her konuda açıklama yapan devlet görevlileri bir kez de tüm şebekenin adlarını vererek konuşmalılar. Yerel yönetimleri güçlendirilmesi örtüsü altından SHP, CHP, ANAP girişimiyle başlatılan yurt gerçeklerine duyarlı olanlar pek çabuk anımsayacaklardır ve özellikle Bülent Ecevit döneminde hızlandırılan yeni yasalar yukarıdaki açıklamalara uygun bir yapılanmayı pekiştirdi. Ve bu Batı operasyonu AKP'nin müsteşarı Ömer Çelik'in yönetiminde reform yasalarıyla taçlandırıldı. Ne uğruna? AB uğruna mı? Bin kere hayır. Ne uğruna olduğunu bazı asker yöneticiler dahi açıkladılar ve AB'ye girişin Atatürk'ün de hedefi olduğunu sayısız kere belirtmeden edemediler. Şimdi sormanın sırası değil mi? Her durumda irtica altına gizlenmiş görünen bu gerçeği, ülkenin güvenlik kurumlarının askeri dahil başındakiler Cumhurbaşkanı bilmiyorlar mıydı? Biliyorlarsa neden ama neden her kritik dönemde AB'ye girişi destekleyen açıklamalar yaptılar? Aynı görevler niçin ama niçin emekli olduktan sonra AB karşıtı yazı dizileri, kitaplar yayınlıyorlar? Bu soruların karşılığını biraz düşünürsek çözümü de pek kolay bulacağız. Öyleyse bu görevlilerin kainatın açıklamalarına şaşırma hakları olamaz. Ayrıca bilinmelidir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bağımsız devletini yabancılara müttefik stratejik ortak yaparak parçalanmaya sürükleyenler hangi gerekçeleri ileri sürerlerse sürsünler sorumluluktan kurtulamayacaklardır. Çünkü devletin varlığı, bağımsızlığı, egemenliği yitirilince olumlu diye, vatan için iyidir diye yaptık savunması kimseyi kurtarmaz ve asıl olan varılan sonuçtur. Bu arada liberal enternasyonelin ayrılmaz parçası Attila Yayla kainatvari girişimi destekleyen açıklamalar yaptı. Şaşıracak bir şey yok. Onların liberal akımının babaları ve Henze'nin arkadaşları Profesör Osman Okyar ve Profesör Aydın Yalçın ABD Senatosu'nun komitesine giderek 12 Eylül darbesini aklamaya çalışmışlardı. Kimin emriyle? 3 Mart 2007 23. ayrımın sonu. Sayfa 253.